Kitabın adı Cehennem Köşesi. Yazarı David Baldacci. 18. ayrım. Chapman'ı da kolundan yakalayıp yere çekti. Göz ucuyla diğer iki polisin de yere yattığını gördü. Kravitz hala ayakta duruyordu ve şaşırmış görünüyordu. Stone Chapman'ı bıraktı, döndü ve ağaçlara doğru ateş etti. O anda ağaçların arasından da bir silah ateşlendi. İki silahın sesi mini bir patlama gibi gelmişti. Hemen sonra Chapman da silahını çıkarıp aynı yöne ateş etmeye başladı. Ormandan atılan kurşun Kravitz'i göğsünden vurdu ve sonra adamın sırtından çıkıp karavanın kenarına saplandı. Kravitz bir an öylece kaldı. Gözleri şaşkınlıktan kocaman açılmıştı. Sanki vurulduğunu fark etmemiş gibiydi. Öldürüldüğünü anlamamıştı. Sonra yere yuvarlandı. Daha yere düşmeden öldüğünü biliyordu Stone. Uzun menzilli tüfekler göğse denk geldiğinde neredeyse her zaman ölümcül olurlardı. Hiç kimse hareket etmeden Stone ayağa kalktı ve ormana doğru koşmaya başladı. Ağaçların etrafını kontrol etti ve geri dönüp bağırdı. ''Nefes alıyor mu bir bakın. Eğer alıyorsa elinizden geleni yapın ve hemen bir ambulans çağırın. Sonra olay yerini güvenli hale getirin ve destek isteyin. Chapman, sen benimle gel. Fazla dikkat çekmemeye çalış.'' Chapman arkasından koşup ormana daldı. ''Uzun menzilli tüfek mermisiydi.'' diye bağırdı. 500 metre ilerideki hareketi bile görür ve işi bitirir. Orada birinin olduğunu nasıl gördün? Karavanın camına yansıyanları gördüm. Bir keskin nişancıyı tabancayla indiremezdim. En azından atışını mahvederim diye düşündüm. Dakikalarca arama yapıp bir şey bulamayınca karavana geri döndüler. Dönerken, muhtemelen hayatımı kurtardın, dedi Chapman. Hedef sen değildin. Ama yine de önemli değil. Karavana dönünce, ''Bir şey var mı?'' diye sordu Stone polislere. Polislerden biri başını iki yana salladı. ''Ölmüş, destek çağırdık.'' ''Tamam, yolu kapatın ve araştırma ekipleri oluşturup bir mil çevresinde araştırma yapın. Muhtemelen artık çok geç ama denemek zorundayız.'' Polis telsizine aynılarını söyledi. ''Stone, fazla hareket etmeden beni takip et.'' dedi Chapman'a. Yavaşça cesedin yanına gittiler. Kravitz sırtüstü yatıyordu. Kollarını ve bacaklarını yana açmıştı. Gözleri açıktı ve cansız gözlerle mavi gökyüzüne bakıyordu. Kurşunun girdiği yerde kırmızı bir leke vardı. ''Tek atış,'' dedi Stone. ''SV.'' ''SV?'' ''Sol ventrikül. Bedene ateş edeceksem, ben olsam aortu tercih ederdim.'' ''Şaka yapıyorsun değil mi?'' Stone ona bakmadı bile. Bakışları Kravitz'teydi. İyi bir keskin nişancı olmak için insan vücuduyla ilgili yeterli bilgin olması gerekir. Sanırım Kravitz'in bombayla alakası olduğunu biliyoruz artık. Birileri onu bizimle konuşmasın diye vurdu. Burası çok açık. Ama açık olmayan kısım bizim bu sabah buraya geleceğimizi nereden bildikleri. Chapman etrafına bakındı. Ne demek istediğini anlıyorum. Hiç kimseye bir şey söylememiştik. Gross bizi hemen parktan almıştı. Gross yanında olduğu için Wilder da kimseyi aramış olamaz. Stone kaskatı kesildi. Lanet olsun. Ne? Stone cevap vermedi. FBI ajanının numarasını çevirdi. Telefon uzun uzun çaldıktan sonra telesekretere geçti. Stone polislere olay yerinde kalmalarını ve destek beklemelerini söyledi. Ağaç çiftliğine dönmek için arabayı hızla sürüyordu. Chapman ise endişeyle koltuğun kenarına yapışmıştı. Yolda başka yerel polisleri de arayıp ağaç çiftliğine gitmelerini söyledi. Park yerine geldiklerinde bir şeylerin yanlış gittiğini anlamıştı. Yerdeki tekerlek lastiklerini işaret etti. Biz buradan ayrıldığımızda o izler yoktu. Birileri hızla gitmiş buradan. Stone diğer polislerin gelmesini beklemedi. Silahını çekip ofisin kapısını tekmeyle açtı. Onları Wilder'ın ofisine götüren kadın yerde yatıyordu. Alnının ortasında bir kurşun deliği vardı. Stone Chapman'a onu korumasını işaret etti ve içerideki odanın kapısına yaklaştı. Biraz eğildi. Duvarı kalkan gibi kullanarak kapının kulpunu çevirdi ve kapıyı itti. Sonra geri çekildi ve bütün ofisi görebileceği bir atış pozisyonu aldı. Chapman, neler olduğunu bulunduğu yerden görmüştü. Stone yanına geldiğinde nefesi kesilmişti. Wilder ofisin içinde yerdeydi. Uzakta olmalarına rağmen Stone ve Chapman adamın yüzünün dağıldığını görebiliyorlardı. "Av tüfeği," dedi Stone. İlerlemeye başladı. Silahını doğrultmuştu. Karşısına çıkan birini anında öldürebilirdi. Birkaç saniye sonra etrafın temiz olduğunu anladı. Yere, ajan Tom Gross'un cansız bedeninin yattığı yere bakarken Chapman yanına geldi. Gross masanın arkasında yatıyordu. Silahı belindeydi. Göğsünde iki tane kurşun yarası vardı. Stone eğilip adamın nabzını kontrol etti. Başını iki yana salladı. "Ölmüş, lanet olsun, kahretsin." "Neler oluyor?" dedi Chapman ölü adama bakarken. Stone etrafına bakındı. "Bizi böldüler ve bizimle oynadılar," dedi. "Sanki biz daha adım atmadan onlar ne yapacağımızı biliyorlar." Tekrar eğildi ve silahın ucunu kontrol etti. "Sıcak, daha yeni ateş etmiş. Belki de birini vurmuştur. Belki de." Başka kan izleri için odayı gözden geçirdi ama bulamadı. Kurşunlardan birinin isabet ettiği duvarı gösterdi. Muhtemelen Gross yere düşmeden oraya ateş etti. En azından savaşarak ölmüş. "Biz ne yapacağız şimdi?" Siren seslerini duydular. "Bilmiyorum," dedi Stone. "Bilmiyorum." Bölüm 36. Özel ajan Gross'u yalnız bırakmak kimin fikriydi? Stone ve Chapman FBI'ın ofisindeydiler. Uzun bir masada oturuyorlardı. Karşılarında 4 tane suratsız adam ve 1 tane ters kadın vardı. "Benim fikrimdi. Ajan Chapman ve ben karavana Kravitz'i bulmaya gittik. Ajan Gross ise Wilder'la kaldı," dedi Stone. "Çiftlikteki diğer işçilerden birinin de bombayla ilgisi olduğunu biliyor muydunuz?" diye sordu kadın. Kendini özel ajan Laura Ashburn olarak tanıtmıştı. Siyah takım elbise giymişti. Kahverengi saçlarını at kuyruğu yapmıştı. 40 yaşlarında, orta boylu, hoş yüz hatları olan, düzgün bir tipti ama gözleri karşısına çıkan her şeyi ezip geçen siyah noktalardı. Ve şu anda da yollarına çıkan tek şey Stone'du. "Bilmiyorduk, hala da bilmiyoruz. Ve yine de onu destek olmadan orada mı bıraktınız?" dedi erkek ajanlardan biri. Stone cevap vermeden diğer ajanlardan biri, "Siz ajan Chapman'la çıktınız ve bir de destek istediniz. Ama Tom Gross'un yanında kimse yoktu. O yalnızdı," dedi. "Ajan Chapman'ı Gross'la bırakmalı ve parka giderken onlar için de destek istemeliydim," dedi Stone. Chapman araya girdi. "Ajan Gross'u bu işten kurtarmamızın bir yolu yoktu." Bütün FBI ajanları ona baktı. İçlerinden biri, "Muhtemel bir tehlike anını yönetiyorken ve yanınızda muhtemel bir bombacı varken, telefonda muhabbet etmeye vakti olmuyor insanın," dedi. Aynı adam Stone'a döndü. "Anladığım kadarıyla Milli Güvenlik Konseyi'ne yardımcı olmak için yeni işe alınan ajanlardansınız." "Öyleyim." "Ama bu işe atılmak için biraz yaşlı değil misiniz?" Stone hiçbir şey söyleyemedi. Ne söyleyebilirdi ki? Ashburn bir dosya açtı ve ekledi. "Sizin hakkınızda fazla bir şey bulamadık, Oliver Stone. Şahane bir film kariyeri dışında." Ses tonundaki alay diğer ajanların yüzlerine de yansımıştı. "Sizin yaşınızdaki bir adam için acemice bir hata," dedi masanın diğer ucundaki adam. "Bir ajanı savunmasız durumda bıraktınız." Öne eğildi. "Karısına ne dememizi önerirsiniz? Veya 4 çocuğuna? Bir öneriniz var mı?" "Varsa duymayı çok isterim, Ajan Stone." "Onlara babalarının savaşarak öldüğünü söylerdim, bir kahraman gibi. Ben öyle derdim." "Eminim çok işe yarayacaktır," dedi Ashburn dalga geçerek. Diğer ajanlardan biri, "Hiç görevdeyken kendinizi yalnız hissettiniz mi? Sizin gibi bir adamın kendine her zaman güvenceyi almak isteyeceğini düşünüyorum. Arkanıza epey ateş gücü alıyorsunuzdur," dedi. Chapman yüksek sesle konuşmaya başladı. "Ne söylediğinizi bilmiyorsunuz siz. Ajan Stone benim ve iki polisin hayatını kurtardı. Biz ellerimizi belimize koymuş dikilirken o ormandaki keskin nişancıları fark etti. Ve siz eğer bu adamın geçmişinin yarısını bilseydiniz, burada oturup onu... Geçmişi beni ilgilendirmiyor. Ben sadece şu anda ilgileniyorum, dedi Ashburn. İyi o zaman, belki üstlerinizle kontrol etmeniz gerekir. Çünkü... Stone elini Chapman'ın koluna koydu. Yapma, dedi sessizce. Ashburn dosyanın kapağını kapattı. Bu konuyla ilgili detaylı bir rapor yazacağız. Raporun en önemli konusu da sizin bu davadan alınmanız ve hakkınızda bir soruşturma açılması için yapacağımız öneriler olacak. Bu çok saçma, diye bağırdı Chapman. Ashburn sert bir bakış attı Chapman'a. Siyah gözleri her an yayından çıkmaya hazır birer ok gibi görünüyorlardı. Sizin oralarda bu işler nasıl bilemiyorum. Ama burası Amerika. Bizler burada yaptıklarımızın sorumluluğunu alırız. Stone'a baktı. Ya da bu durumdaki gibi yapmadıklarımızın. Chapman'a baktı tekrar. Biraz tavsiye ister misin? Senin yerinde olsam kendime yeni bir ortak bulurdum. Bütün ajanlar hep birlikte kalkıp odadan çıktılar. Chapman Stone'a baktı. Birbirinizi böyle rutin olarak engelleyip hırpalıyor musunuz? Sadece hak ettiğimizde. Sence şu anda hak ediyor musun? İyi bir adam öldü. Ölmemeliydi. Bunun için biri suçlanmalı. Ben de iyi bir seçimim. Ayağa kalktı. Belki de haklılar. Ben bu iş için fazla yaşlı olabilirim. Buna gerçekten inanmıyorsun, değil mi? Stone cevap vermedi. Sadece odadan, ofisten çıktı, kendini sokağa attı ve yürümeye başladı. Gece havası taptazeydi. Gökyüzü bulutsuzdu. Trafik Arap saçına dönmüştü ve Verizon merkezinden korna sesleri geliyordu. Orada bir şeyler oluyordu. Yürürken Tom Gross'la geçirdiği son anları düşündü Stone. Gerçekten de adamın güvenliğine odaklanmamış, sadece John Kravitz'in arkasından gitmeyi düşünmüştü. Doğruyu söylemek gerekirse, bombacı olduğundan şüphelendikleri adamın arkasından kendisi giderek ve Gross'u geride bırakarak adamı güvene aldığını sanmıştı. Ağaç çiftliğine saldıracakları ve Kravitz'i öldürecekleri hiç aklına gelmemişti. İnsan gücü, zekaları ve cesaretleri olduğu kesindi. Korkunç bir karışımdı bu. Birden aklına yeni bir fikir geldi ve Riley Weaver'ın ona bıraktığı numarayı aradı. Weaver da Lafayette Parkı'nda yapılacak etkinliklerin listesi var mı bilmek istiyordu. Eğer listede öne çıkan bir şey varsa bilmesi gerekiyordu. Biri telefona cevap verdi. Stone kendini tanıttı ve Weaver'ı sordu. Adam onu beklemeye aldı ama 10 saniye içinde geri döndü. Lütfen bu numarayı bir daha aramayın. Hat gitti ve Stone telefonunu cebine koydu. Bu kabaca davranışın açıklaması basitti. Weaver, Stone'un bu işi eline yüzüne bulaştırdığını ve bir FBI ajanının hayatını kaybetmesine neden olduğunu biliyordu. Bu yüzden Stone işbirliği listesinden çıkarılmıştı. Hem de sonsuza kadar. Stone sokaklardan geçerken dikkati iyice derinleşmeye başlamıştı. Columbia bölgesinin gece hayatı akıp gidiyordu yanından. Alışveriş merkezlerinde insanlar dolaşıyordu, turistlerin elinde haritalar vardı. Gruplar halinde insanlar partilerden çıkıyor, eğlenmek için diğer adreslere gidiyordu. Ofislerden çıkan adamlar ve kadınlar ellerinde kalın çantaları ve yorgun ifadeleriyle evlerine gidiyorlardı. Muhtemelen evde de çalışmaya devam edeceklerdi. Eğer bombayla ilgisi varsa Kravitz'i öldürmeleri çok mantıklıydı. İşin arkasındaki insanlara ihanet edebilecek bir ağız eksilmişti. Muhtemelen karavan parkını izliyorlardı ve Stone ortaya çıktığında adamı öldürmeye hazırdılar. Ama insanı çok daha rahatsız eden bir ihtimal vardı. Bizim oraya gittiğimizi biliyorlardı. Bunun için de ya onları takip ediyorlardı ya da onlardan öndeydiler. Her iki senaryoda ciddi şüpheler içeriyordu elbette. Ayrıca aralarında bir köstebek olabileceği ihtimali de doğuyordu. Ama neden ağaç çiftliği? Lloyd Wilder da mı işin içindeydi? Eğer öyleyse adam süper bir aktördü. Ya ofisteki kadın? Av tüfeğiyle vurulmuştu. Peki Tom Gross neden onu da öldürmüşlerdi? Baş araştırmacı oydu, tamam, ama onun yerine başka biri de kolayca getirilebilirdi şu anda. Onun öldürülmesi, Lafayette Parkı'ndaki olayı çözmek için zaten seferber olan büronun iyice işe sarılmasına neden olurdu. Adamı öldürmelerinin hiçbir mantığı yoktu, hiç. Gitmek istediği yere vardı. Rozetini gösterdi ve Lafayette Parkı'na girdi. En azından kimlik kartına el konulmamıştı, henüz. Bir banka oturdu, etrafı gözlemlemeye başladı. Araştırma çalışmaları hala devam ediyordu. Stone'un aklında son olaylar vardı. Hiçbirinin ucunda da yararlı bir şey yoktu. Sadece sisler vardı. Umut veren bir şeylere odaklandığı anda o şey kayboluyordu. Caddenin karşısındaki Beyaz Saray'a döndü bakışları. Bombanın patlaması, başkanın Beyaz Saray'da olduğunu düşündüğü güvenlik balonunu da patlatmıştı. Bu alanı korumaya çalışan güvenlik güçlerinden her biri profesyonel egolarına ciddi bir darbe almışlardı. Cehennem köşesi, diye düşündü Stone. Adına yakışır bir yer. Kafasını kaldırınca yaklaşan adamı gördü. Bir yanı şaşırmıştı ama bir yanı hiç şaşırmamıştı. Derin bir nefes aldı ve bekledi. Bölüm 37. Deve kulübü liderleri olmadan Caleb Shaw'un Alexandria, Virginia'daki dairesinde oturuyordu. Ev Potomac nehrine bakıyordu. Çay ve kahve servisini yeni bitirmişti Caleb. Bir tek Reuben bir şey almamıştı. Koca adam kendi içki şişesini yanında getirmişti. Muhtemelen çaydan ve kahveden çok daha güçlü bir şeydi bu. Annabel siyah bir etek, mokasen ayakkabı ve kot ceket giymişti. İlk o konuşmaya başladı. Ses tonunda hiç duygu yoktu. Ne kadar kötü Alex. Alex Ford hala takım elbise ve kravatlıydı. Öne eğildi, kahvesinden bir yudum aldı. Çok kötü. Diğer üç kişiyle birlikte bir FBI ajanı da ölmüş. İçlerinden biri de bombacı olmasından şüphelenilen kişi. Oliver'ı mı suçluyorlar? Diye sordu Caleb. Sesinde öfke vardı. Evet, dedi Alex. Doğru ya da yanlış. Oliver'a onun bu işte olmasından rahatsız olanların bulunduğunu söyledim ve işte söylediklerim çıkıyor. Harry Finn bir duvara yaslanmış, ayakta duruyordu. Kahvesini bitirdi ve fincanını yere bıraktı. Oliver'ı günah keçisi ilan etmek, onu bu işten çıkarmak için mükemmel bir yöntem mi diyorsun? Öyle, ama Oliver'ı tanıdığım kadarıyla o da şu anda kendini suçluyordur. Reuben homurdandı. Teröristleri kovalıyorlardı. Birileri tabii ki incinebilir. Ayrıca onu bu işe tekrar sokan da kendileri. Beni çileden çıkartan da bu, Alex, dedi Annabel. Bunu yapmak zorunda değildi. Orada kendi hayatını tehlikeye atıyor ve onlar biri öldürüldüğü için Oliver'ı suçluyor. Alex kollarını iki yana açtı. Annabel, bu kadar saf olma. Burası Washington. Hiçbir şeyde adil bir yan yok. Annabel yüzüne düşen saçları çekti. İçimi rahatlattın. Caleb, peki şimdi ne olacak? Diye sordu. 18. ayrımın sonu. Sayfa 203. Devamı 19. ayrımda.